Ayrım 20. Kızıl Derili ve Çingene. Susan McBridge. Sayfa 299. Bölüm 24. Nisan 2010. Bir araba geliyor diye seslendi beni. Hızlı adımlarla salona girerken ve Şerif'in arabasının bozuk egzozu gibi takırdamıyor. Abby kucağında açık duran aile albümünden başını kaldırdı. Annesinin sessizce kullandığı ifadeyle Sam olabilecek adamla geçmişinden resimler paylaşıyordu. Fakat Abby onu babası olabilecek adam olarak düşünüyordu. Resimleri tek tek işaret ederken onun kaçırdığı her doğum günü partisinden, dans resitalinden ve okul programından detaylar anlatıyordu. Belki de adam sadece kibarlık ediyordu ama ilgisizse bile bunu kesinlikle belli etmiyordu. Şerif olmadığından emin misin diye sordu Gretchen. Haftalık gazetenin bulmacasını çözüyor gibi yaptığı koltuktan kalkarken, oysa yaptığı şey büyük ölçüde odanın karşısından Abby'yi ve Sam'i olabilecek adamı izlemekti. "Hayır, küçük bir araba," dedi Benny. "Frenleri çok gıcır diyor. Bana geçen Noel'de Abby'yi getirirken Nathan'ın kullandığı arabayı hatırlattı." Abby aniden albümü kapatıp ayağa fırladı. "Nate mi geldi yoksa?" "Olamaz." Pencereye koştu ve odanın içinden cama yansıyan ışığa rağmen dışarıdaki karanlığı görmeye çalıştı. "Abby, Nathan'ın geleceğinden haberin var mıydı?" diye sordu annesi. Ama Abby sadece omuz silkeyerek cevap verdi. "Eğer çiftliğe gelme tehdidini yerine getiriyorsa bu herkes kadar Abby içinde bir sürprizdi." Işığı olabildiğince dışarıda bırakmak için ellerini gözlerine siper etti. Evin önüne yanaşarak verandanın önünde dururken frenleri gıcırdayan eski bir Honda Civic gördü. "Ah tanrım, bu o," dedi. Sonunda inanmak zorunda kalarak blöf yapmıyormuş. "Neyle ilgili blöf?" diye sordu Gretchen. "Sanırım çocuk nihayet kararını vermiş," dedi Trudy, örgü şişlerinin tıkırtısı arasında. "Ve artık zamanı gelmişti," diye araya girdi beni. Elinden geldiğince soğukkanlı görünmeye çalışmasına rağmen Abby bunu yapamıyordu. Duygularını gizlemekte asla başarılı olamamıştı. Ön kapıya koşarken buruşuk eteğini düzeltti ve daha net basamakların hepsini tırmanamadan Abby kapıyı ardına kadar açtı. "Buradasın," diye haykırdı Abby. Onu bir haftadır görmemiş olmasına ve daha 5 saat önce telefonda birbirlerine bağırmalarına rağmen onu karşısında gördüğü için afallayarak paspasın üzerine doğru bir adım atarak dışarı çıktı. "Sana geleceğimi söylemiştim değil mi?" diye homurdandı Nate. Ama yüzünde yaptığı şeye kendisi de inanamıyormuş gibi bir memnuniyet ifadesi vardı. "O kadar hızlı sürdüm ki bu hurda yığınının otobanda dağılıp kalmamasına şaşırdım. Gerçekten de geldin. Abby'nin kalbi deli gibi çarpıyordu. Seni görmem gerekiyordu." Huzursuzca içeri baktı. Ellerini ceplerine soktu. "Konuşabileceğimiz bir yere gidelim mi? İçeri gelsene. Aslında burası iyi." Hafifçe öksürüp içeri seslendi. "Merhaba Bayan Brink. İyi akşamlar hanımlar." "Hoş geldin Nathan." "Merhaba oğlum, nasılsın?" Annesiyle teyzeleri de kapıya çıkmıştı. Herkesin gözü Nate'deydi. Abby kaş göz ederek "biz biraz yalnız kalmak istiyoruz," dedi. "Ama hayatım, dışarısı çok serin, hem de sen," diyecek oldu Gretchen. "Hava çok güzel," diye sözünü kesti Abby. "Birazdan geliriz, tamam mı?" "Peki." Annesi teyzelerini de alıp içeri girdi. Abby kapıyı kapattı. Nate çok huzursuz görünüyordu. Ayağını yere sürtüp duruyordu. Gözlerine keder çökmüş, sakallar uzamıştı. "Gel salıncağa oturalım." Nate sesini çıkarmadan gidip yanına oturdu. Abby zincire yapışarak salıncağı durdurdu. Gelecek soruları hazırladı kendini. Ama Nate onu sorgulamak niyetinde değildi. "Gelirken arabada çok düşündüm," dedi. Onun elini tutarak. "Aslında 2 haftadır Myra'nın evinde düşünüp duruyorum. O benim kardeşim. Ama tanrım, evi o kadar pis ki kanepenin minderleri arasında ne bulduğumu bilmek bile istemezsin." "Muhtemelen istemem." Abby lafın nereye varacağını merak ediyordu. "Bana ultimatum vermene çok kırılmıştım. Hiçbir erkek böyle aceleye getirilmek istemez. 6 yıl pek de acele sayılmaz," diye mırıldandı Abby. Bu konuyu belki 100 defa konuşmuşlardı. 100 defa daha konuşamayacak kadar yorulmuştu Abby. "Biliyorum, biliyorum," diyerek Nate bir derin nefes aldı. "Ama birbirimizden uzaklaştıkça korktuğum konusunda haklı olduğunu giderek daha iyi anladım. kendime sürekli evliliğin sadece bir kağıt parçası olduğunu, fark etmediğini, seni sevmemin yeterli olduğunu söyleyip duruyordum. Nate duraksadı ve yavaşça nefesini verdi. Ama neler hissettiğini artık anlıyorum. Evlenmek bir sözü yerine getirmek gibidir. Hiçbir şüphenin olmadığını, benim için tek kişinin sen olduğunu kanıtlamak gibi. Ve öylesin Ebs, dedi. Bütün vücuduyla Abby'ye dönerken salıncağı sarsarak, başka kimseyi istemiyorum. Aramak bile istemiyorum. Sensiz kendimi çok kötü hissediyorum. Ve birlikte yapabileceğimiz bu kadar çok şey varken ayrı kalmamızdan yoruldum. Abby'nin ellerine uzanıp tutarken kendi elleri ılıktı. Yani bir bebeğimiz olacak, değil mi? Abby ağlamamak için aniden dudağını ısırdı. Hey, burada oluşumun sadece bundan dolayı olduğunu bir an bile düşünme, dedi Nate. Yanlış bir şey söylemiş gibi endişeli bir sesle. Bu bizimle ilgili, seninle ve benimle. Ve hamile ol ya da olma, sıradaki adımı atmamızla ilgili. Abby başını kaldırdı. Bundan emin misin? Evet, eminim, dedi Nate. Abby bunları inanarak söylediğinin farkındaydı. Güzel, çünkü bizim, dedi ve Nate'in elini tutarak karnının üzerine koydu. Bir bebeğimiz olacak. Henüz pek hissedemezsin ama kızımız orada. Ulu Tanrım, diye ağzından kaçırdı Nathan. Çocuksu yüzü verandanın ışığında sararırken, hiç şüphe yok mu? Üç gebelik testi ve bir kan testi yalan söylemez. Aynı olacaksın, dedi Nathan. Ve Abby'nin karnına bakarak bu gerçeği hazmederken başını iki yana salladı. Abby konuşurken gözyaşlarını zor tuttuğunu hissetti. Buraya ilk geldiğimde ne istediğimden veya bunu sensiz yapıp yapamayacağımdan emin değildim. Ama buradaki bir şey bu bebeği ne kadar çok istediğimi anlamamı sağladı. Onun hayatımda olmasına ihtiyacım var. İşler planladığımız gibi gitmiyor. Ama her şeyin bir nedeni var. Belki de birlikteyken ne kadar iyi olduğumuzu anlamak için biraz ayrı kalmamız gerekiyordu, dedi. Yanaklarını silerek. Bir ayrı olmamızı istiyorum. Kızımızın babasını tanıyarak büyümesi gerek. Kızımız, diye araya girdi Nathan. Bir kaşını kaldırarak, kız deyip duruyorsun. Öyle mi? Neden bilmiyorum. Abby gördüğü rüyayı anlatmadı. İçime doğuyor herhalde. Umarım kız olur sana benzer. Duyarlı, güçlü ve sanatkar ruhlu. Ah Nate, Abby altüst olmuştu. Seni seviyorum Ebs. Nate eğilip onu hafifçe öptü. Daima seninle olmak istiyorum. Uzun bir süre birbirlerine sarılarak ve hafifçe sallanarak öyle oturdular. Abby, Nate'i geri almanın ikinci kez yıldırıma tutulmak gibi olduğunu düşünüyordu. Abby ona geri dönüş yolunu bulması için bir şans vermişti ve o da tıpkı Sam olabilecek adamın annesini bulduğu gibi Abby'yi bulmuştu. Bölüm 25. Ertesi sabah ceviz koruluğunun üzerinde yoğun bir sis yoktu. Sadece masmavi gökyüzü ve teninizi hissedebileceğiniz kadar serin ve taze bir hava vardı. Ekşi bir sarı limon veya soğuk bir elma dilimi gibi. Gretchen, Sam olabilecek adamın yıldırımla yarılan ceviz ağacının yanında buluşmak istediğini belirttiği bir mesajı kendisine neden bıraktığını bilmiyordu ama kendisi için sorun yoktu. Ayrıca Abby ve Nate gecenin büyük bir bölümünü konuşarak geçirdikleri için hala uyuyorlardı. Odası hemen bitişikte olan Benny öyle söylemişti ama onları kendi başlarına bırakmak için erkenden kulaklarına tıkaç taktığını da eklemişti. Treddy ve Benny de tamirci Walter Gibbons'ı aramakla meşgullerdi. İki kadın da ön verandada oturmuş, onun gelişini bekliyorlardı. "Eh, bahçenin temizlenmesine yardım etmemiz gerek değil mi?" demişti Treddy, burnunu çekerek. Gretchen, bahçe terliklerini giyip çıkmadan önce arka cebine baktı. Çıkardığı şeyi koyup koymadığını kontrol etti. Cevizlerle kaplı çimenliğe doğru gitti. Ahırın oraya geldiğinde koruluğun cam gibi parladığını fark etti. Dallar göğe uzanıyordu. 20 adım kadar gitmişti ki Abby'nin çok yanıldığını gördü. Dallarda tomurcuklar yoktu. Tomurcuklar çoktan çiçek açmıştı. Çok tuhaf çiçeklerdi bunlar. Bunları ilk gördüğünde daha çocuktu. Sem'in çiçekleri Frankenstein'ın parmaklarına benzettiğini hatırladı. Minik çiçekler dalları kaplamış, bütün koruluğu canlı renklere boyamıştı. Gretchen durup manzarayı seyretti. "Nasıl yaptın?" diye fısıldadı. Bunun gökten düşen adamın, Sam olabilecek adamın eseri olduğunu biliyordu. Bunu kanıtlayamazdı ama fırtınadan da onun sorumlu olduğuna inanıyordu. Nereye gittiği, neler yaptığı önemli değildi. Gretchen'in önemsediği tek şey artık geri dönmüş olmasıydı. "Hey, buradan!" diye seslendiğini duydu. Onu henüz görmemesine rağmen adımlarını hızlandırırken nabzının da damarlarını zonklattığını hissetti. Sonra aniden koruluğun tam ortasında yıldırımla ikiye bölünen boğum boğum yaşlı ceviz ağacının önünde onu karşısında buldu. Sabah uyanınca bir şey hatırladım. Adamın yüzü kızarmıştı, gözleri parlıyordu. Önce rüya sandım ama çok netti her şey. Gerçek olduğunu fark ettim. Arkasındaki ağacı gösterdi. Buradaydım. Elimde bir çakı vardı. Ağacın kabuğuna harfler kazıyordum. Ne harfleri? Gel. Adam elini uzattı ve Gretchen parmaklarını onunkilere kenetleyerek kendisini ağacın diğer tarafına sürüklemesine izin verdi. İşte dedi adam. Sesinde Gretchen'ı ürperten bir heyecanla. Görüyor musun? Soyulan şu kabuğa dikkatle bak. Hala orada. Tıpkı benim kadar gerçek. Adam onu ağacın yanına götürdü. Kabuklarını ayırıp çakıyla kazınmış kalp şeklini gösterdi. İçindeki iki harf yazılıydı. S ve G. Sam ve Gretchen. Dönüp baktığında adamın gülümsediğini gördü. Hem de ne gülümseme. Bu kez ince bir çizgi gibi değildi. Ağzının kenarları sıcak bir tavırla yukarı kıvrılmıştı ve yanakları bir çocuğun kiler gibi kızarmıştı. Alnındaki kırışıklıklar neredeyse silinmişti ve Gretchen bir an için Sam'i bulduğu haliyle değil, yıllar önceki haliyle gördü. ''Sen gerçekten Sam'sin'' dedi ve Sam güldü. ''İstediğin bu değil miydi? Ömrüm boyunca hem de. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Arka cebine uzandı. Sıra bende. Bak sen.'' Sana bir şey getirdim. Önceki sabah Sam'in Abby ile birlikte korulukta yürürken bulduğu turkuaz kolyeyi ona verdi. Dün sana söyleyemediğim şey bunun Hank Littlefoot'a ve ondan önce de büyük babasına ait olduğuydu. Bir zamanlar senindi de. Yıllar önce onu Afrika'ya götürmüştün. Buraya geri dönmenin tek yolu senin getirmiş olmandı. Adam yaralı avucundaki kolyeye baktı. Gretchen onun bu kolyeye artık daha farklı bir gözle baktığını biliyordu. Artık basit bir takı değil. Onu tanımlayan, anlamı olan bir şeydi. Adam başını kaldırıp baktı. Takmama yardım eder misin? Memnuniyetle. Gretchen kolyeyi onun boynuna taktı. Gelecek bize neler getirir ya da neleri hatırlatırsın bilemem. Ama neye inandığımı söyleyeyim. Seni uzaklaştıran şey sonsuza kadar sürmeyecek. Ait olduğun yer burası. Burası senin evinsem. Ne olursa olsun hep evin olarak kalacak. Evim. Sam etrafına bakındı. Çiçek açmış ceviz ağaçlarına, mavi göğe, parlak güneşe baktı. İdare ederim herhalde. Gretchen gülümsedi. Kol kola eve döndüler. İçeri girer girmez telefon çaldı. Gretchen açmak istemedi ama Sam ısrar etti. Önemli bir şey olabilir. Ama karşı taraftaki kişinin ben Frank Tilby. Sakın kapatma dediğini duyduğu anda hatta kalabilmek için Gretchen bütün gücüyle kendini zorladı. Sonra Şerif o kadar hızlı konuşmaya başladı ki Gretchen'ın dinlemekten başka çaresi yoktu. 74 model Cutlass'ın kaza yaptığı yerde Fork Deresi'nde bir adamın kalıntılarını bulduk dedi. Cüzdanındaki kimliğe bakılırsa adı Henry Stewart Liddle'miş. Şerif gürültülü bir şekilde nefesini üfledi. Haklıymışsın diye mırıldandı. Ben yanılmışım. Elbette yanıldın Şerif dedi Gretchen. Sam'e bakarak. Bunu başından beri biliyordum. Son söz. Abigail'in Nate'in eski Honda'sıyla araba yolundan uzaklaşmasını izlerken Gretchen el sallıyor ve Abby'nin Sam'in babası olduğunu düşünerek gitmesine izin vermekle doğru olanı yaptığını umuyordu. Abby, Sam Winston'ı daha tanımadan sevmişti ve Gretchen, Sam'in de Abby'yi sevdiğine inanıyordu. Yine de her şeyi mahvedebilecek bir şey yapmak üzereydi. Senden faydalandım. Bütün kalbiyle aşık olduğu adamın yanına oturdu. Avuçları terliyordu. Herkesi aldattım. Abby'nin babası olduğunu söyledim. Sen burada değildin. Karşı çıkamazdın. Neden karşı çıkayım ki? Abby muhteşem bir kız. Onun gibi bir kızı olduğu için herkes gurur duyar. Ama Gretchen tamam. Daha anlamadın mı? Bazı şeyler hatırlanmaya değer. Bazı şeyler de unutulmalıdır. Sonuçta istediğimize kavuşmadık mı? Bırak geçmiş geçmişte kalsın. Kolunu Gretchen'in omzuna attı ve Gretchen bundan ne çıkaracağını bilmeyerek dudaklarını büzdü. Annika'ya biraz daha benzese, bunca zamandan sonra bile dünyaya gerçeği söylemekten onu hiçbir şey alıkoyamazdı. Ama Gretchen koşulsuzca nazik olmak yerine gözünü kırpmadan dürüst olmayı daima tercih ettiği için sevdiği herkesi kendinden uzaklaştıran annesi gibi değildi. Ayrıca Abby'nin bulacağı şey ne olabilirdi ki? Ona babalık eden adam uzun zaman önce gitmiş, Walnut Ridge'de bir geceden fazla bile kalmamıştı. Ve Abby onu bir yerde görecek olsa aynı dudaklara veya gözlere sahip olup olmadığını fark etmeyecekti bile. Abby Sam'in kalbine sahipti ve işte önemli olan da buydu. Kitabın sonu. 1 Ekim 2016. Sayfa 312.